Yuhanna 19. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in Golgota'da ölümü, Aramatyalı Yusuf'un mezarına gömülüşüdür. Bu bölümde büyük bir adli haksızlıkla karşı karşıya gelmekteyiz. Roma tüm dünyada doğru hükümleriyle ve adaletiyle tanınmış bir imparatorluktu. Her Roma memurunun masasında iki yüzü bulunan Tanrı Janus'un küçük bir heykeli bulunurdu. Bu yüzlerden bir tanesi ileriye, diğeri ise geriye bakar bir biçimdeydi. Ocak ayının Latinceden Batı dillerine geçen şekli olan Januar sözcüğü hem bir önceki yıla hem de önündeki yeni yıla baktığından bu Janus sözcüğünden türetilmiştir. Janus Romalı hakime önüne gelen davanın her iki tarafına da eşit şekilde bakması gerektiğini anımsatırdı. Roma yeryüzünü yaklaşık 1000 yıl süreyle yönetmişti. Romalılar herhangi bir ülkeyi ele geçirip yönetimlerine bağladıkları zaman kendi diktatörlükleri altında yaşamaları şartıyla o ülke ulusuna yeni yollar yapacağına, yasa ve düzen getireceğine, barış sağlayacağına ve onları koruyacağına ilişkin söz verirdi. Roma demir bir kolla yani eli sopalı olarak hüküm sürmüştür. Roma mahkemelerinde hem suçlu hem de suçsuz kimseler hak ettiklerini adil olarak almışlardır. Kimseye merhamet edilmemiş, hak yerini nasıl bulacaksa bu hüküm çekinmeden verilmiştir. İsa Mesih'in yargılanması sırasında karşılaşılan açık hukuk ihlalleri ise böylesine köklü Roma adaletine büyük bir gölge düşürmüştür. Yuhanna 19. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında o zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. Askerler de dikenlerden bir taç örüp onun başına geçirdiler. Sonra ona mor bir kaftan giydirdiler. Önüne geliyor, "Selam ey Yahudilerin kralı," diyor, yüzüne tokat atıyorlardı diye yazmaktadır. Eğer İsa Mesih suçlu değilse serbest bırakılması gerekmektedir. Ama eğer kendisine atfedilen suçlarla suçlu bulunmuş olsaydı o zaman haklı olarak çarmıha gerilebilirdi. İsa ile bu şekilde alay etmek, onu hırpalayıp küçümsemek tamamen yasa dışı ve yanlış bir uygulamaydı. Romalı vali Pilatus bunu bile bile yapmıştı çünkü böyle yapmakla öfkeli Yahudilerin öfkesinin yatıştırılabileceğini düşünmüştü. Askerler birkaç saat sonra çarmıha gerilecek olan İsa ile alay ederek kendilerine bir eğlence yolu bulmuşlardı. Askerler İsa'nın yüzüne tokat atıyorlardı sözü onların İsa ile acımasız bir Roma oyunu oynadıklarını belirtmektedir. Güvenlik konularında o günlerde Romalı askerlerin elinde çok büyük bir yetki vardı. Suçlu bir kimseye istedikleri işkenceyi yapabilirler ve onu ezebilirlerdi. Bunu yaptıkları için de kimseye hesap vermek zorunda değildiler. Burada İsa Mesih'e de uyguladıkları bu acımasız dayak yöntemi Romalı askerlerin ünlü dayak yöntemlerinden bir tanesiydi. Suçlunun gözlerini bir bezle bağlarlar ve sonra onu ortalarına alırlardı. Biri dışında bütün hepsi bu suçluya adam akıllı bir dayak çekerdi ve sonra suçlu hala bilincini kaybetmemişse gözlerini açıp sana vurmayan askeri göster derlerdi. O da içlerinden birisini işaret eder ama her defasında yanlış kişiyi gösterirdi. Kendisine vurmayan askerin kim olduğunu bilemedi diye de bayıltılıncaya kadar onu dövmeye devam ederlerdi. Eminim onlar İsa Mesih'i de öylesine dövmüşlerdi ki zavallı adeta tanınamayacak kadar iki büklüm olmuştu. Yaşaya 52. bölüm 14. ayette birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı diyordu Yaşaya peygamber. Yuhanna 19. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Pilatus yine dışarı çıktı. Yahudilere, işte onu dışarıya size getiriyorum. Onda hiçbir suç bulmadığımı bilesiniz dedi. Böylece İsa başındaki dikenli taç ve üzerindeki mor kaftanla dışarı çıktı. Pilatus onlara işte o adam dedi. Şimdi tekrar dışarı çıkmışlardı. İsa'yı o halde görseydiniz eminim yüreğiniz buna dayanamazdı. Onu çok ama çok hırpalamışlardı. Ressamların çizdiğinden çok daha farklı bir görüntüsü olmuş olmalıydı. İşte o adam. Hangi adam? Sıradan, herkes gibi bir adam mı? Hayır. O bir adamdan çok daha öte birisidir. O yeryüzünde beden almış Tanrı'dır. O dünyanın kurtarıcısıdır. Yuhanna bütün bunları tek bir amaçla yazmıştır. Yuhanna'nın yazmış olduğu bütün bu sözler, biz İsa'nın Mesih ve Tanrı'nın oğlu olduğuna inanalım ve iman ederek onun adında yaşama kavuşalım diye yazılmıştır. Yuhanna 19. bölüm 6. ayette başkâhinler ve görevliler İsa'yı görünce çarmıha ger, çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus onu siz alıp çarmıha gerin dedi. Ben onda bir suç bulamıyorum. Pilatus'un bir leğen su getirtip ellerini yıkaması bu noktada gerçekleşmiş olabilir. Getirttiği su belki Pilatus'un ellerini temizlemişti temizlemesine ama yüreğindeki suçluluğu asla temizlememişti. Kiliselerdeki en eski inanç bildirilerinde dahi İsa'nın Pontuslu Pilatus'un eliyle zulüm görüp öldürüldüğü yazılmaktadır. Yuhanna 19. bölüm 7 ila 9. ayetler arasında Yahudiler şu karşılığı verdiler. Bizim bir yasamız var. Bu yasaya göre onun ölmesi gerekir. Çünkü kendisinin Tanrı oğlu olduğunu ileri sürüyor. Pilatus bu sözü işitince daha çok korktu. Yine vali kulağına girip İsa'ya sen nereden geliyorsun diye sordu. İsa ona yanıt vermedi. Vali Pilatus halkın İsa'ya karşı öne sürdüğü bütün bu suçlamaları hala yetersiz ve dayanaksız bulduğundan İsa'yı içeride kendisi bir kez daha sorgulamak istemişti. Yuhanna 19. bölüm 10 ve 11. ayetlerde ise Pilatus benimle konuşmayacak mısın dedi. Seni salıvermeye de çarmıha germeye de yetkim olduğunu bilmiyor musun? İsa sana gökten verilmeseydi benim üzerimde hiçbir yetkin olmazdı diye karşılık verdi. Bu nedenle beni sana teslim edenin günahı daha büyüktür. Çeşitli suçlar, günahlar gibi çeşitli yargılar ve de cezalar vardır. İsa'yı Pilatus'a teslim edenler çok daha suçluydular çünkü bunlar Pilatus'a kıyasla tanrısal gerçekleri çok daha iyi biliyorlardı. Ancak bu durum hiçbir anlamda Pilatus'un suçunu azaltacak bir neden olarak gösterilemez. Pilatus suçludur. Yuhanna 19. bölüm 12. ayette ise bunun üzerine Pilatus İsa'yı salıvermek istedi. Ama Yahudiler bu adamı salıverirsen Sezar'ın dostu değilsin diye bağırıştılar. Kral olduğunu ileri süren herkes Sezar'a karşı gelmiş olur. Bu andan itibaren Pilatus İsa'yı salıvermenin yollarını düşünmeye başlamıştı. Ona iman ettiği için mi? Hayır. İsa Mesih'in suçsuz olduğunu bildiği için. İsa Mesih şimdi ucuz bir politikacının ellerindeydi. Aslında güvenilir Roma adaleti Pilatus gibi birinin ellerine teslim edilmemeliydi. Öte yandan bu Yahudi din adamları İsa'yı serbest bıraktığı takdirde Pilatus'u Roma'ya şikayet etmeye hazırlanıyorlardı. Böyle bir sonuç Pilatus için bir hiyanetlik olacağından Pilatus böyle bir sonuca katlanmak istemiyordu. Bu nedenle Pilatus adaletin yerini bulmasından çok koltuğunu sağlamlaştırma yolunu seçecektir. Bugün de dünya siyasetinde kendi koltuklarının sevdasına hak ve adaleti uygulamayan siyasetçilerin sayısı oldukça fazladır. Yuhanna 19. bölüm 13. ayette ise Pilatus bu sözleri işitince İsa'yı dışarı çıkardı. Taş döşeme İbranice'de Gabbata denilen yerde yargı kürsüsüne oturdu diye yazıyor. Taş döşeme Yunanca'da lihastrotos sözcüğüdür. Roma adaleti bu yerde gerçekleştirilirdi. Burası bir tür mahkeme yeriydi. Söylentilere göre Roma imparatoru Julius Caesar da gittiği her yere taşınabilir bir taş döşemeyi de beraberinde götürür ve karşılaştığı durumlarda adaleti bunun önünde uygularmış. Gabbata denilen yer Yeruşalim kentindeki bir yerin adıdır. Bugün dahi nerede olduğu çok iyi bilinmektedir. Bugünkü Ecce Homo Caddesi'nin yaklaşık 2,5 metre aşağısında yer almaktadır. Yuhanna 19. bölüm 14 ve 15. ayetlerde Fısıh Bayramı'na hazırlık günüydü. Saat 12 sularıydı. Pilatus Yahudilere işte sizin kralınız dedi. Onlar yok et onu, yok et çarmıha ger diye bağırıştılar. Pilatus kralınızı mı çarmıha gereyim diye sordu. Başkâhinler Sezar'dan başka kralımız yok karşılığını verdiler. Tüm bu yargılanma sırasında İsa Mesih'in sergilemiş olduğu asalete iyice dikkatinizi çekmek istiyorum. Dikkat ederseniz yargılanan kişi aslında o değildi. Pilatus bir seçim yapmak zorunluluğunda bırakılmıştı. İsa'yı mı yoksa Roma İmparatoru Sezar'ı mı seçecekti? Bu adamlar Pilatus'u iyice köşeye sıkıştırmışlardı. Sezar'dan başka kralımız yok diye bağırıyorlardı. Gelecekte öyle bir gün gelecek ki o günde de başka bir tercihte bulunmak durumuyla karşı karşıya kalacaklardır. İsa Mesih'i mi yoksa Mesih karşıtı olan anti sözde Mesih'i mi seçecekler? Sevgili dostum, lütfen beni çok iyi dinleyin. Her insan İsa Mesih ile ilgili olarak bir karar vermek zorunluluğundadır. İsa Mesih Matta 12. bölüm 30. ayette benden yana olmayan bana karşıdır demektedir. İsa Mesih'e karşı karar verdiğiniz anda Sezar için karar vermiş olacaksınız. Bunun başka bir üçüncü seçeneği yoktur. Ya öyle ya böyle. Yuhanna 19. bölüm 16. ayette ise bunun üzerine Pilatus İsa'yı çarmıha gerilmek üzere onlara teslim etti diye yazıyor. İsa Mesih'in ölümünden ve ölümden dirilişinden o kadar çok ve sık söz ediyoruz ki bu gerçekler sıradan bir inanlı için bayatlamış olarak görülebilir. İsa Mesih'in çarmıha gerilişi tarihin en silik, en sıradan bir olayıdır. Ama bu olay bizim kurtuluşumuzun tek yoludur. Bu noktada burada durup bu olaya birkaç açıdan bakmamız gerekmektedir. Tanrı açısından bakıldığında çarmıh, onun bize merhamet sunduğu bir tür lütuf tahtıdır. Yine çarmıh, Tanrı adaletinin gerçekleşebilmesi için gerekli şeyin bir araya geldiği, böylece kutsal Tanrı'nın günahlı insanlara ulaşıp onları kurtarmasının yolunun açıldığı yerdir. Yargı yeri olan Tanrı tahtı, hak etmiş olduğumuz cezaları bulacağımız yerde onun lütfuna sahip olabileceğimiz lütuf tahtı durumuna dönüşmüştür. Hak etmiş olduğumuz tüm cezayı bizim yerimize İsa Mesih kendi üzerine almış ve bu yöndeki Tanrı adaleti bu yolla gerçekleştiğinden Tanrı bundan bütünüyle hoşnut kalmıştır. İsa Mesih açısından bakıldığında çarmıh bir kefaret girişimidir. O kurtarıcıdır ve günahlarımızdan kurtulabilmemiz için kendisini çarmıh üzerinde ölüme kurban etmiştir. O Tanrı'ya kendisini hoş bir koku olarak sunmuştur. Bu aynı zamanda onun için bir itaat girişimi olmuştur. Paulus, Filipelilere yazdığı mektubun 2. bölümünün 8. ayetinde İsa'nın ölüme, çarmıh üzerinde ölüme dahi boyun eğdiğini yazmaktadır. Mesih inanları açısından ise çarmıh, yer değiştirme girişimidir. İsa Mesih bizim bulunmamız gereken yere kendisi geçmiştir. Günahlıların kurtulabilmesi için kendisini suçsuz olduğu halde ölüme teslim etmiştir. O doğru olmayanlar uğruna kendisini ölüme teslim eden doğru kişidir. 1. Petrus 2. bölüm 24. ayette İncil şöyle yazar. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Şeytan açısından bakıldığında çarmıh hem bir zafer hem de büyük bir yenilgi olmuştur. Yaratılış kitabının 3. bölümünde önceden bildirildiği gibi şeytan, kadının tohumu olan İsa Mesih'in topuğuna saldırarak belirli bir oranda bir zafer kazandıysa da, İsa Mesih'in çarmıhtaki ölümü yoluyla kendi başı ezildiğinden çarmıh onun için aynı zamanda çok büyük bir yenilgi olmuştur. İsa Mesih de ölüm gücüne sahip olanı, İblisi ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı der İncil. Tanrı da belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteği uyarınca dağıttığı kutsal ruh armağanlarıyla buna tanıklık etti diyor yine İncil'de. Dünya açısından bakıldığında çarmıh sadece acımasız bir cinayettir. İsa Mesih'e bakıyorlar, onun suçsuz olduğunu ve haksız yere öldürüldüğünü görüyorlar ama daha fazlasını yaparak ona iman etmeye yanaşmıyorlar. Evet, böylece İsa Mesih'i haşlanacağı yer olan Golgota'ya götürüyorlardı. Bu yolla bu olaydan yüzyıllar önce peygamber tarafından söylenen şu sözler gerçekleşmiş oluyordu. 94. mezmur 20 ve 21. ayette yasaya dayanarak haksızlık yapan koltuk sahibi seninle bağdaşır mı? Onlar doğruya karşı birleşiyor. Suçsuzu ölüme mahkum ediyorlar. Yuhanna 19. bölüm 17 ve 18. ayetlerde askerler İsa'yı alıp götürdüler. İsa çarmıhını kendisi taşıyıp kafatası İbranice'de Golgota denilen yere çıktı. Orada onu ve iki kişiyi daha çarmıha gerdiler. Biri bir yanda, öbürü öteki yanda, İsa ise ortadaydı diye yazıyor. Yuhanna İsa Mesih'in çarmıha gerilişinin ayrıntılarına girmez. İsa'nın nerede çarmıha gerildiğini söyler ama konuyla ilgili ayrıntılara yer vermez. İsa'nın çarmıha gerildiği yer, Yeruşalim kentinin surlarının hemen dışında Yahudilerin kafadası dedikleri Golgota tepesidir. Anımsayacaksınız, eski antlaşma dönemlerinde halkın günahları için sunulan kefaret kurbanları halkın arasından çıkarılarak temiz bir yere götürülürdü. Leviler 4. bölüm 12. ayette bunu görürüz. İsa Mesih kendisiyle ilgili ön bildirileri gerçekleştirdiği gibi eski antlaşmadaki kendisiyle ilgili tiplemeleri de gerçekleştirmiştir. Günahlarımız için kurban edilen Rab İsa Mesih kentin dışına çıkarılmıştır. İncil'de İbraniler mektubunun yazarı da İsa Mesih'in kentin kapılarının dışarısında elem çektiğini İbraniler 13. bölüm 12. ayette söyler. Yuhanna 19. bölüm 19. ayette Pilatus bir de yafta yazıp çarmıhın üzerine astırdı. Yaftada şöyle yazılıydı: Nasıralı İsa, Yahudilerin kralı. Fark etmiş olacağınız gibi İncil'in diğer müjde kitaplarını Yuhanna ile harmanlamaya kalkışmadım. Çünkü bunların her biri bir diğerinden ayrıdır ve her biri değişik bir amaçla yazılmıştır. İncil'de İsa Mesih'in çarmıhı üzerinde yazılıp çizilenleri daha ayrıntılı öğrenmek isteyen bir kimse müjde kitaplarının dördünü de birbiriyle paralel bir şekilde ele almalıdır. Yuhanna 19. bölüm 20 ila 22. ayetler arasında İsa'nın çarmıha gerildiği yer kente yakındı. Böylece İbranice, Latince ve Grekçe yazılan bu yaftayı Yahudilerin birçoğu okudu. Bu yüzden Yahudi başkâhinler Pilatus'a Yahudilerin kralı diye yazma dediler. Kendisi ben Yahudilerin kralıyım dedi diye yaz. Pilatus ne yazdımsa yazdım karşılığını verdi. Bu yazı din dili olan İbranice olarak yazılmıştı. Yine bu yazı kültür ve eğitim dili olan Grekçe olarak yazılmıştı. Son olarak da bu yazı hukuk ve düzen dili olan Latince olarak yazılmıştı. Diğer bir deyişle bu yazı İsa Mesih'in tüm insanlar için öldüğü görülsün diye tüm dünya insanları için yazılmıştır. İşte dünyaya duyurulması gereken müjde budur. Çünkü tüm dünyanın umudu sadece bu müjdededir. Yuhanna 19. bölüm 23 ve 24. ayetlerde ise askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra giysilerini alıp her birine birer pay düşecek biçimde dört parçaya böldüler. Mintanı da aldılar. Mintan boydan boya tek parça dikişsiz bir dokumaydı. Birbirlerine bunu yırtmayalım dediler. Kime düşecek diye kura çekelim. Bu olay şu kutsal yazı yerine gelsin diye oldu. Giysilerimi aralarında paylaştılar. Elbisem üzerine kura çektiler. Bunları askerler yaptı. Askerler İsa'yı çarmıha gerdikten sonra İncil yazarlarından hiçbirisi İsa'nın ölümünü tanımlamaz. İsa Mesih'in haçı ve ölümüyle ilgili olarak bizim bilmediğimiz bazı sırlar bulunmaktadır. Tanrı birçok ayrıntıya bir anlamda perde çekmiştir. Örneğin, insanlar göremesin diye öğle saatlerinde güneş tutulması yaşanarak tüm İsrail topraklarını birkaç saat süreyle karanlık basmıştır. Şunu unutmayalım ki Tanrı sırf bizim meramımızı gidermek için bazı ruhsal sırların ayrıntılarını açıklamak zorunda değildir. İkinci olarak baba ile oğul arasında akıp giden bir hareketlilik vardı. Bu bizim insan anlayışımızın çok üzerinde olan bir hareketlilikti. Biz neler olup bittiğini tam olarak görüp anlayamıyoruz ama buna rağmen en azından İsa'nın haç üzerindeki ölümü aracılığıyla günahlarımızın bağışlandığını imanla kabul edebiliriz. Evet, çevremizdeki ruhsal karanlığı bertaraf etmenin ve gerçekleri görebilmenin tek yolu budur. Öyle anlaşılıyor ki İsa'nın giysisi bir tür köylü giysisiydi ama iyi ve sağlam bir giysiydi. Herhalde birisi bunu özel olarak dikmişti. Askerler bu giysiyi kendi aralarında paylaşmak için zar atarak kura çektiler. Romalı bu askerler yapmış oldukları bu şeyin farkında değillerdiyse de çok önceden peygamber tarafından söylenmiş şu sözleri gerçekleştiriyorlardı. Giysilerimi aralarında paylaşıyor, elbisem için kura çekiyorlar. 22. mezmur 18. ayet. Yuhanna 19. bölüm 25 ila 27. ayetler arasında İsa'nın çarmıhının yanında ise annesi, teyzesi, Klopas'ın karısı Meryem ve Mecdelli Meryem duruyordu. İsa annesiyle sevdiği öğrencinin yakınında durduğunu görünce annesine "Anne, işte oğlum" dedi. Sonra öğrenciye "İşte annen" dedi. O andan itibaren bu öğrenci İsa'nın annesini kendi evine aldı diye yazmaktadır. İsa Mesih annesi Meryem'e Yuhanna 2. bölümde anlatılan Kana'daki düğün olayında olduğu gibi kadın diye hitap ederdi. İşte İsa'nın saati şimdi gelmiş bulunuyordu, ölecekti ama ölümden tekrar dirilecekti. Onun yüceltilmesi gerekliydi. Bu nedenle onun yersel annesi Meryem'le olan ilişkisi de ayrı bir platformda tutulmalıydı. İsa Mesih'in ölümden dirilmesi Meryem'in adını da sonsuza dek temize çıkarmış olacaktı. Artık hiç kimse onu ahlaksızlıkla gayrimeşru bir oğul dünyaya getirdi diye suçlamayacaktı. Ama Meryem'in de diğer bütün insanlar gibi İsa'ya imanla yaklaşması, ona iman etmesi gerekmekteydi. İsa Mesih tüm dünyanın günahı için ölüme giderken dahi annesini yüzüstü bırakmak istemiyordu. Elçilerin İşleri kitabının 1. bölümünde İsa Mesih ölümden dirildikten sonra Meryem'in yukarı odada diğer öğrencilerle beraber dua ettiğini ama sonra birden kutsal yazıların sayfalarından çekildiğini görüyoruz. Ama kilise tarihinden de bilindiği gibi Yuhanna İsa Mesih'in annesi Meryem'i yanına almış ve Filistin topraklarından ayrılarak Selçuk yakınlarındaki Efes kentine yerleşmiştir. Daha sonra İsa her şeyin tamamlandığını bilerek kutsal yazı yerine gelsin diye susadım dedi. Orada ekşi şarap dolu bir kap vardı. Şaraba batırılmış bir süngeri mercan köşk dalına takarak onun ağzına uzattılar. İsa şarabı tadınca tamamlandı dedi ve başını eğerek ruhunu teslim etti. Bunu Yuhanna 19. bölüm 28 ila 30. ayetler arasında okumaktayız. Yuhanna burada kutsal yazıların yavaş yavaş gerçekleştiğini gösteriyordu. Kutsal yazılarda özellikle İsa'nın çarmıha gerilişi konusuna değinen bazı kesimler ve ayetler vardır. Bunlardan bazılarını şöyle sıralayabiliriz. 22. mezmur, Yaratılış 22. bölüm, Yeşaya 53. bölüm ve Leviler 16. bölüm. İsa Mesih'in haç üzerinde gerili olduğu o kısa zaman diliminde bile 28 tane peygamberlik sözü gerçekleşmiştir. Susadım sözü 69. mezmur 21. ayette geçen peygamberliğin gerçekleşmesidir. Ve İsa tamamlandı dedi. Tamamlanan şey neydi? Bu sözlerle sizin ve benim kurtuluşumuz tamamlanıyordu. Babaya rapor sunduğu duasında da şöyle diyordu Yuhanna 17. bölüm 4. ayette. Yapmam için bana verdiğin işi tamamlamakla seni yeryüzünde yücelttim. Yahudi yetkililer Pilatus'tan çarmıha gerilenlerin bacaklarının kırılmasını ve cesetlerin kaldırılmasını istediler. Hazırlık günü olduğundan cesetlerin Şabat günü çarmıhta kalmasını istemiyorlardı. Çünkü o Şabat günü büyük bayramdı. Sonra da İsa ile birlikte çarmıha gerilen öteki adamın bacaklarını kırdılar. İsa'ya gelince onun ölmüş olduğunu gördüler. Bu yüzden bacaklarını kırmadılar. Ama askerlerden biri onun böğrünü mızrakla deldi. Böğründen hemen kan ve su aktı. Bunu gören adam tanıklık etmiştir ve tanıklığı doğrudur. Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir. Bunlar onun bir tek kemiği kırılmayacak diyen kutsal yazının yerine gelmesi için oldu. Yine başka bir yazıda bedenini deştiklerine bakacaklar deniyor diye yazıyor Yuhanna 19. bölüm 31 ila 37. ayetler arasında. Yuhanna'nın burada sözünü ettiği ilk peygamberlik sözü gerçekleşmiştir. Şöyle okuyoruz. Bütün kemiklerini korur, hiçbiri kırılmaz. 34. mezmur 20. ayet. İkinci peygamberlik sözü ise hali hazırda henüz gerçekleşmemiştir. Zekeriya 12. bölüm 10. ayette Davut soyuyla Yeruşalim'de oturanların üzerine lütuf ve yakarış ruhunu dökeceğim. Bana yani deştiklerine bakacaklar. Biricik oğlu için yas tutan biri gibi yas tutacak, ilk oğlu için acı çeken biri gibi acı çekecekler. İsa Mesih'in bedeni delinmiştir. Bu peygamberlik sözünün bu ilk kısmı gerçekleşmiştir ama Zekeriya peygamber Mesih'in geri geleceğini ve geri geldiğinde insanlar bedenini deldikleri bu adama bakacaklar ve büyük bir pişmanlık içerisinde onun için dövüneceklerdir. Sevgili dostum, burada İncil'in büyük tarihsel gerçeklerini ele alıyor ve inceliyoruz. Peki İncil nedir? İncil sözcüğü iyi haber, müjde, sevinç getirici, haber anlamlarına gelmektedir. Bu sözcüğü Elçi Pavlus şu sözlerle tanımlamaktadır. 1. Korintliler 15. bölüm 3 ve 4. ayetlerde. Aldığım bilgiyi size öncelikle ilettim. Kutsal yazılar uyarınca Mesih günahlarımıza karşılık öldü, gömüldü ve kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi. Bu sözler İncil kitabının en temel gerçeğidir. Kurtuluşumuz bu sözlere ve İsa Mesih'e gösterdiğimiz tutuma dayanmaktadır. Siz İsa Mesih'e iman ediyor musunuz? Onun haç üzerinde ölerek sizin uğrunuzda gerçekleştirdiği şeyi kabul ediyor musunuz? Onun sizin yerinize, sizin günahlarınız için ve sizi kurtarmak amacıyla öldüğünü biliyor musunuz?